Hayri Mohan, Voltaire, Zadig, sayfa 95. 19. bölüm, Bulmacalar. Zadig yanına yıldırım düşmüş biri gibi, kendinden geçmiş vaziyette rastgele yürüyordu. Arenada dövüşmüş olanların bulmacaları çözmek ve baş rahibin sorularını yanıtlamak için sarayın büyük girişinde toplandıkları gün Babil'e girmişti. Yeşil zırhlı şövalye dışında bütün şövalyeler gelmişti. Zadig kentte görülür görülmez halk etrafında toplandı. Gözler onu seyretmeye, ağızlar onu kutsamaya, gönüller ona hükümdarlık dilemeye doymuyordu. Zadig'in geçtiğini gören hasetçi titredi ve başını çevirdi. Halk Zadig'i toplantının yapıldığı yere götürdü. Gelişinden haberdar edilen kraliçe, korkunun ve umudun pençesine düştü. Endişe onu yiyip bitiriyordu. Ne Zadig'in niçin zırhsız olduğunu, ne de İtobad'ın nasıl olup da beyaz zırhı giymekte olduğunu anlayabiliyordu. Zadig'in görünmesiyle herkesten bir mırıltı yükseldi. Onu yeniden gördükleri için insanlar şaşırmış ve sevinmişlerdi. Ama toplantıya yalnızca dövüşmüş olanların katılmasına izin vardı. Zadig, "Ben de bir başkası gibi dövüştüm," dedi. "Buradaki bir başkası benim zırhlarımı giyiniyor. Bunu kanıtlayıncaya kadar bulmacaların çözümüne katılmama izin verilmesini istiyorum." Oylamaya başvuruldu, dürüstlüğünün ünü zihinlere öylesine güçlü kazılmıştı ki, kabul etmekte tereddüt etmediler. Başrahip önce şu soruyu ortaya attı. Dünyadaki şeyler arasında en uzun ve en kısa, en hızlı ve en yavaş, en bölünebilir ve en geniş, en aldırış edilmeyen ve ardından en çok üzülünen, onsuz hiçbir şey yapılamayan, bütün küçük şeyleri yiyip yutan ve bütün büyük şeyleri canlandıran nedir? İtobad'ın konuşması gerekiyordu. Kendisi gibi bir adamın bulmacaları yorumlamayacağını, mızrağıyla galip gelmesinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi. Bazıları, bulmacanın yanıtının servet olduğunu söyledi, bazıları toprak dedi, bazıları da ışık. Zadig yanıtın zaman olduğunu söyledi. Daha uzun hiçbir şey yoktur çünkü sonsuzluk onunla ölçülür. Hiçbir şey daha kısa değildir çünkü hiçbir tasarımızı gerçekleştirmeye yetmez. Bekleyen için ondan yavaş bir şey, zevk içindeki insan için ondan hızlı bir şey yoktur. Sonsuzcasına büyüktür ve sonsuz küçükte parçalara bölünebilir. Hiç kimse ona aldırış etmez, yitirince insanlar ardından üzülürler. Gelecek kuşaklara layık olmayan her şeyi unutturur ve büyük şeyleri ölümsüzleştirir, diye ilave etti. Meclis, Zadig'i haklı buldu. Sonra şu soruldu. Teşekkür etmeden alınan, nasıl olduğu bilinmeden yararlanılan, nerede olduğu bilinmeden başkalarına verilen ve ayırdına varılmadan yitirilen şey nedir? Herkes bir şey söyledi. Yanıtın hayat olduğunu sadece Zadig bildi. Bütün diğer bulmacaları aynı kolaylıkla çözdü. İtobad sürekli olarak bundan daha kolay bir şey olamayacağını, canını sıkacak olsa rahatça yanıtlayabileceğini söylüyordu. Adalet üzerine, yüce iyilik üzerine, devleti yönetme sanatı üzerine sorular soruldu. Zadig'in yanıtları en sağlam yanıtlar bulundu. Bu kadar zeki birinin iyi bir şövalye olmaması ne büyük yazık diyorlardı. Ünü büyük efendiler, dedi Zadig. Arenada galip gelme şerefine eriştim. Beyaz zırh bana aittir. İtobad efendi, ben uyurken onu ele geçirdi. Onun kendisine yeşil zırhtan daha çok yakışacağına hükmetmiş olduğu açık. Hemen şimdi huzurunuzda, şu kıyafette kılıcımla, benden aldığı bu güzel beyaz zırha karşı çıkarak, yiğit Otome'yi yenme şerefine erenin, ben olduğumu kanıtlamaya hazırım. Itobad, kendine duyduğu büyük güvenle meydan okuyuşu kabul etti. Başında kask, göğsünde ve kollarında zırh olduğundan, bereli ve hırkalı bir şampiyonu kolaylıkla alt edebileceğinden kuşku duymuyordu. Sevinç ve korku dolu, kendisini izleyen kraliçeyi selamlayarak Zadik kılıcını çekti. Kimseyi selamlamadan Itobad da kendi kılıcını çekti. Kimseden korkusu olmayan biri gibi Zadig'in üzerine yürüdü. Onun başını ikiye ayırmaya hazırdı. Zadig darbeyi savuşturdu. Kılıcının kabzaya yakın olan kalın kısmıyla Itobad'ın kılıcının zayıf olan ağzını karşıladığından Itobad'ın kılıcı kırıldı. O zaman Zadig rakibini belinden tutarak yere devirdi ve göğüs zırhının aralıklarından birinden kılıcını gövdesine dayayarak ona ''Bırakınız da zırhınızı çıkarayım'' dedi. ''Yoksa sizi öldürürüm.'' Kendisi gibi bir adamın başına gelen felaketlerden hala şaşkın durumda olan Itobad, göz kamaştırıcı kaskını, görkemli göğüs zırhını, güzel kolluklarını, parlak kalça zırhını rahat rahat çıkarıp kendisi giyinerek bu kıyafet içerisinde koşup Asterden'in ayaklarına kapanan Zadig'e karşı koymadı. Kador zırhın Zadig'e ait olduğunu kolayca kanıtladı. Zadig herkesin ortak oyuyla, özellikle de onca beladan sonra aşığını herkesin gözünde kocalığına layık bulduklarını görmenin mutluluğunu yaşayan Asterden'in oyuyla kral ilan edildi. Itobad gidip kendi evinin efendisi oldu. Zadig kral oldu ve mutlu oldu. Şimdi aklında melek Jestrad'ın söyledikleri vardı. Hatta elmas olan kum tanesini bile anımsıyordu. Kraliçeyle birlikte Tanrı'ya tapındılar. Zadig güzel, kaprisli Missof'un çekip gitmesine izin verdi. Eşkıya Arbogad'ı aramaya adamlar gönderdi ve ona ordusunda onurlu bir mevki verdi. Gerçek bir savaşçı gibi davranırsa, daha yükselteceği, eşkıyalık mesleğini sürdürürse, astıracağı sözünü verdi. Babil'de ticaretin başı olması için Setok'u, güzel Almona ile birlikte Arabistan'ın ta öte ucundan getirtti. Kador verdiği hizmetlere, uygun bir yere yerleştirildi ve hep el üstünde tutuldu. Kralın dostu oldu. Kral da yeryüzünde bir dostu olan tek hükümdar oldu. Küçük dilsiz unutulmadı. Balıkçıya güzel bir ev verildi. Horjan, ona büyükçe bir para ödemeye ve karısını geri vermeye mahkum edildi ama akıllanan balıkçı yalnızca parayı aldı. Ne Zadig'in bir gözünü yitireceğine inanmış olan güzel Semire teselli bulabiliyor, ne de Zadig'in burnunu kesmeye kalkışmış olan Azor'a ağlamaktan vazgeçebiliyordu. Zadig, armağanlar vererek onların acılarına yatıştırdı. Hasetçi, hırsından ve utancından öldü. Ülkeye barış, ün ve bolluk geldi. Bu, en güzel çağ oldu. Devlet, adalet ve sevgiyle yönetildi. Herkes Zadig'e şükrediyordu. Zadig de Tanrı'ya. Ek 20. bölüm Dans. Setok'un ticaret işleri için Serendip adasına gitmesi gerekiyordu ama bilindiği gibi evliliğinin ilk ayı, yani balayı, ne onun karısından ayrılmasına izin veriyordu, ne de o karısından ayrılabileceğini sanıyordu. Dostu Zadig'den kendisi için bu yolculuğa çıkmasını rica etti. Zadig, eyvah, güzel Asterda ile aramdaki uzaklık daha mı artacak? Ama veli nimetlerime hizmet etmeliyim dedi, ağladı ve yola çıktı. Serendip adasına varmasından kısa bir süre sonra olağanüstü bir insan olarak görülüyordu. Tüccarlar arasındaki tüm anlaşmazlıklarda hakemdi. Bilgelerin dostu, öğüt isteyen az sayıdaki insanın danışmanıydı. Kral onu görmek ve dinlemek istedi. Çok geçmeden Zadig'in değerini anladı, bilgeliğine inandı ve onu kendine dost edindi. Kralın gösterdiği yakınlık ve saygı Zadig'i korkudan titretti. Muhabdar'ın iyilikleri yüzünden başına gelen felaketler gece gündüz aklından çıkmıyordu. Kral benden hoşlanıyor, bu benim mahvum olmayacak mı diyordu. Ama yine de majestelerinin iltifatlarından kaçıp kurtulamıyordu. Çünkü itiraf etmek gerekir ki, Sambusna'nın oğlu, Nabassu'nun oğlu, Nusabba'nın oğlu, Serendip kralı Nabussan, Asya'daki hükümdarların en iyilerinden biriydi. Onunla konuşunca onu sevmek zordu. Bu iyi hükümdar hep göklere çıkarılmış, aldatılmış ve soyulmuştu. Hazinesi yağmalanmıştı. Serendip adasının genel tahsildarının çizdiği yoldan sonrakiler hiç ayrılmamıştı. Kral bunu biliyordu. Hazinedarını birçok defa değiştirmişti ama kralın gelirlerine eşit olmayan iki parçaya ayırarak küçüğünün majestelerine, büyüğünün yöneticilere düştüğü kurulu paylaşım düzenini değiştirememişti. Kral Nabussan derdini Bilge Zadig'e açtı. Siz ki bunca çok şey biliyorsunuz dedi ona. Beni soymayacak bir hazinedar bulmanın yolunu gösteremez misiniz? Elbette dedi Zadig. Eli uzun olmayan birini yanılmadan bulmanın yolunu biliyorum. Çok sevinen kral Zadig'e sarılarak nasıl davranmaları gerektiğini sordu. Zadig, yapılacak tek şey hazinedar olmak isteyenleri dans ettirmektir, dedi. En çevik dans eden kesinlikle en dürüst olandır. Alay ediyorsunuz, dedi kral. Maliyemin başına geçecek kişiyi seçmek için amma da hoş bir usul. Yani en iyi hoplayıp zıplayanın en doğru ve en becerikli maliyeci olacağını mı ileri sürüyorsunuz? En becerikli olacağını söylemiyorum, dedi Zadig. Ama kesinlikle en namuslu olacağını söylüyorum. Zadig öylesine kendine güvenle konuşuyordu ki, Kral Zadig'in maliyecileri tanıma konusunda doğaüstü bir gizeme sahip olduğuna inandı. Zadig, doğaüstü şeyleri sevmem, dedi. Büyücüler ve büyü kitaplarından hiçbir zaman hoşlanmadım. Majesteleri kendilerine önerdiğim şeyi kanıtlamama izin verecek olurlarsa, gizimin en basit ve en kolay şey olduğuna ikna olacaklardır. Serendip kralı Nabussan, bu gizin çok basit olduğunu duymaktan, onun bir mucize olduğu söylense şaşıracağından daha çok şaşırdı. Pekala, dedi. Bildiğiniz gibi yapınız. Zadig, işi bana bırakınız, dedi. Bu denemeden düşünemeyeceğiniz kadar kazançlı çıkacaksınız. Aynı gün, Nusabba'nın oğlu, yüce majesteleri, Nabussan'ın haznedarlığı görevine talip olanların ince ipek giysilerle timsah ayının ilk günü kralın bekleme odasında bulunmaları kral adına ilan edildi. Gelenler 64 kişi oldu. Yandaki salonlardan birine kemancılar getirildi. Balo için her şey hazırdı ama bu salonun kapısı kapalıydı ve oraya girebilmek için oldukça karanlık bir koridordan geçmek gerekiyordu. Bir odacı gidip her adayı birbiri ardı sıra içeri alıyordu ve adayları birkaç dakika bu geçitte yalnız bırakıyordu. Yapılacaklardan haberi olan kral bütün hazinesini bu koridora yaymıştı. Taliplerin hepsi salona geldiğinde majesteleri dans ettirilmelerini emretti. Asla hiç kimse daha ağır hareketlerle zerafetten bu kadar uzak dans etmemiştir. Başları bir yana eğik, belleri bükülmüş ve elleri yanlarına yapıştırılmıştı. Zadig alçak sesle, ne düzenbazlar, diyordu. İçlerinden yalnızca birisi, başı yukarıda, bakışları güven dolu, kollarını iki yana açmış, gövdesi dik, çevik adımlarla dans ediyordu. Zadig, İşte dürüst, namuslu bir adam, dedi. Kral bu iyi dansçıyı kucakladı ve onu haznedar ilan etti. Ötekilerin hepsi görülmemiş bir adaletle cezalandırıldı ve vergi ödemeye mahkum edildiler. Çünkü koridorda bulundukları sırada hepsi ceplerini tıka basa doldurmuşlardı ve güçlükle yürüyorlardı. 64 dansı içerisinde 63 dolandırıcının bulunmasından kral insan karakteri adına üzüntü duydu. Karanlık koridora günaha teşvik koridoru denildi. Perslerde olsaydı bu 63 aday kazığa vurulurdu. Başka ülkelerde bir adalet divanı kurulur, çalınan paranın 3 katı masraf edilir ve hükümdarın kasasına hiçbir şey girmezdi. Bir başka krallıkta bunlar haklı çıkarılır, çevik dansçı gözden düşürülürdü. Serendip adasında ise yalnızca kamu hazinesini arttırma cezasına çarptırıldılar. Çünkü Nabussan çok hoşgörülüydü. Kral ayrıca iyilikten anlayan biriydi. Zadig'e hiçbir haznedarın kralından çalamadığı kadar para verdi. Zadig bundan Asterden'in yazgısını öğrenmek için Babil'e ulak göndermede yararlandı. Bu emri verirken sesi titredi, kanı yüreğine hücum etti, gözlerini karanlıklar bürüdü, az daha ruhunu teslim ediyordu. Ulak yola çıktı, Zadig onun gemiye binişini seyretti, kralın odasına girdi, kimseyi göremeyince kendi odasında olduğunu sanarak aşk diye söylendi. Ah aşk, dedi kral. Kral, tam üstüne bastınız, derdimin ne olduğunu keşfettiniz. Ne büyük insansınız. Bana çıkar gözetmeyen bir haznedar bulduğunuz gibi tam güvenilir bir kadın bulmanın yolunu da öğretebileceğinizi umuyorum. Kendine gelen Zadig, her ne kadar daha zor da gözükse, mali işlerde olduğu gibi aşk işinde de ona hizmet edeceğine söz verdi. 21. Bölüm Mavi Gözler. Kral Zadig'e beden ve yürek, dedi. Bu sözler üzerine Babilli majestelerinin sözünü kesmeden kendini alamadı. Akıl ve yürek dememiş olduğunuz için size ne kadar minnettarım. Çünkü Babillilerin sohbetlerinde sadece bu sözler vardır. Akıl ile yürekten başka bir şeyden söz etmeyen ve ne birine ne de ötekine sahip olmayan insanlarca yazılmış kitaplardan geçilmez. Ama lütfen devam ediniz efendim. Nabussan şöyle sürdürdü sözlerini. Beden ve yürek bende aşk için yaratılmıştır. Bunlardan birincisinin doyurulduğunu söylemek için yeterince neden var. Burada, hizmetimde hepsi güzel, gönül alıcı, ince, kibar, hatta şehvetli veya benimleyken şehvet duyuyormuş gibi yapan 100 kadınım var. Ama yüreğim mutluluk duymaktan çok uzak. Serendip kralını sevip okşadıklarını ama Nabussan'a aldırış etmediklerini hissediyorum. Sadakatten uzaklaştıklarını sanıyor değilim ama yalnızca bana ait olan bir ruh bulmak istiyorum. Böylesi bir hazine için sahip olduğum bütün güzelleri verirdim. Bu 100 sultan içinde sevgisinden emin olabileceğim birinin bulunup bulunmadığını bir araştırınız bakalım. Zadig, krala mali işler konusundaki gibi şöyle dedi. Siz işi bana bırakınız efendim. Yalnız günaha teşvik koridoruna yaydığınız şeylerden yararlanmama izin veriniz. Hiçbir kaybınız olmayacak. Size her şeyin hesabını bir güzel vereceğim. Kral ona her istediğini yapma yetkisi verdi. Zadig, Serendip'te bulabildiği kamburların en çirkinlerinden 33, iç oğlanların en güzellerinden 33 ve bu da rahiplerin en uzdilli, en gürbüzlerinden 33 kişi seçti ve onları sultanların odalarına diledikleri gibi girmekte serbest bıraktı. Her küçük kamburun elinde sultanlara verecekleri 4'er bin altın vardı ve ilk günden bütün kamburlar mutlu oldular. Kendilerinden başka verecekleri bir şeyler olmayan iç oğlanları ancak 2 veya 3 gün sonra utku kazandılar. Rahipler biraz daha sıkıntı çektiler ama sonunda 33 sofu rahibe, sultanlar kendilerini teslim etti. Bütün odaları kafeslerden seyreden kral, tüm bu denemeleri gördü ve hayretten hayrete düştü. 100 karısından 99'u gözünden düşmüştü. Geriye yalnızca çok genç, çok yeni, majestelerinin henüz hiç yanaşmadığı bir sultan kalmıştı. 1, 2, 3 kamburu görevlendirerek ona 20 bin altına kadar teklifler yaptırdılar. Onu ayartamadılar ve kamburların parayla kendilerini daha yakışıklı yapabilecekleri fikrine gülmeden edemedi bu sultan. İç oğlanların en güzellerinden ikisini gönderdiler. Sultan hala kralı daha yakışıklı bulduğunu söyledi. En uzdilli, sonra da en gözü pek rahibi üzerine saldılar. Birincisini geveze bulduğu, ikincisinin bir değeri olabileceğini düşünmedi bile. Önemli olan gönüldür diyordu. Ne bir kamburun parasına, ne bir delikanlının yakışıklılığına, ne de bir rahibin baştan çıkarmasına asla boyun eğmeyeceğim. Yalnızca Nusseba'nın oğlu Nabussan'ı seveceğim ve beni sevmeye tenezzül etmesini bekleyeceğim. Kral sevinç, şaşkınlık ve sevgiyle coştu. Kamburlara utku kazandıran bütün paraları geri aldı ve hepsini güzel Falide'ye armağan etti. Genç kızın adı buydu. Ona kalbini verdi. O bunu fazlasıyla hak ediyordu. Gençlik çiçeği hiç bu kadar parlak, güzelliğin çekiciliği hiç bu kadar büyüleyici olmamıştır. Falide'nin kötü reverans yapmakla birlikte periler gibi dans ettiği, deniz kızları gibi şarkı söylediği, göksel varlıklar gibi konuştuğu, baştan aşağı yetenek ve erdem olduğu söylenmezse gerçeklik çarpıtılmış olur. Falide tarafından sevilen Nabussan ona tapındı ama kızın gözleri maviydi ve bu en büyük felaketlerin nedeni oldu. Yunanlıların Boopie dedikleri kadınlara kralların aşık olmasını yasaklayan eski bir yasa vardı. Rahiplerin başı bu yasayı koyalı 5000 yıldan çok olmuştu. Kralın sevgilisini elinden almak için birinci rahip mavi gözlülerin aforoz edilmesini devletin anayasasına geçirtmişti. Ülkedeki bütün tarikatlar kralı uyarmaya geldiler. Krallığın son günlerinin geldiği, iğrençliğin son haddini bulduğu, uğursuz bir olayın dünyayı tehdit ettiği, tek kelimeyle Nusseba'nın oğlu Nabussan'ın iki iri mavi gözlü sevmekte olduğu açık açık söyleniyordu. Kamburların, para babalarının, rahiplerin ve esmer kadınların sızlanmaları bütün krallığı dolduruyordu. Serendip ülkesinin kuzeyinde yaşayan yabanıl halklar bu genel hoşnutsuzluktan yararlandılar. İyi yürekli Nabussan'ın ülkesine saldırdılar. Nabussan uyruklarından para yardımı yapmalarını istedi. Devlet gelirlerinin yarısına sahip olan rahipler ellerini krala yardım için kasalarına atmayı reddederek yalnızca gökyüzüne kaldırmakla yetindiler. Müzik eşliğinde güzel güzel dualar ettiler ve devleti barbar tehlikesiyle karşı karşıya bıraktılar. Nabussan acı acı haykırdı. "Ey sevgili zadigim! Beni bu müthiş sıkıntıdan da kurtaracak mısın?" "Seve seve," diye yanıtladı zadik. "Rahiplerin paralarının istediğiniz kadarına sahip olacaksınız. Onların şatolarının bulunduğu toprakları terk edip yalnızca kendi topraklarınızı savununuz." Nabussan zadigin dediklerini yaptı. Rahipler gelip kralın ayaklarına kapandılar ve yalvararak yardım istediler. Kral onlara sözleri topraklarının koruması için Tanrı'ya yakarmak olan güzel bir müzikle yanıt verdi. Rahipler sonunda parayı verdiler ve kral da savaşı başarıyla bitirdi. Böylece akıllı ve yerinde öğütleriyle yaptığı büyük hizmetlerle zadik, devletin en yetkili yerlerindeki insanların uzlaşmaz düşmanlığını kazandı. Rahipler ve esmer kadınlar onu ortadan kaldırmaya yemin ettiler. Para babaları ve kamburlar da onlardan geri durmadı. İyi yürekli Nabussan'ın aklına kuşkular düşürdüler. Zerdüşt'ün dediği gibi. Yapılan hizmetler çoğunlukla bekleme salonunda kalırken, kuşkular yatak odasına kadar girer. Her gün yeni yeni suçlamalar yapılıyordu. Suçlamaların ilki reddedilir, ikincisi hafifçe dokunur geçer, üçüncüsü yaralar, dördüncüsü öldürür. Gözü korkmuş olan Zadik, dostu Setok'un işlerini görmüş ve parasını da almış olduğundan artık adadan ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Astarte'den haber almaya bizzat gitmeye karar verdi. Serendip'te kalırsam, rahipler beni kazığa vurduracaklar diyordu. Ama nereye gitmeli? Mısır'da köle olacağım. Görünüşe bakılırsa Arabistan'da yakılacak, Babil'de boğdurulacağım. Ama Astarte'ye ne olduğunu öğrenmek gerek. Yola çıkalım bakalım, Karabahtım daha neler hazırlamış. Zadik kitabının son bölümü aslında ortalarda olmalıydı. Ama kitap böyle tertiplenmiş ve orta bölümü Walter sonuna koymuş olduğundan biz de böyle okuduk. Bundan sonra kitapta yer alan öyküler başka kişilerle ilgilidir. 10. ayrımın sonu, sayfa 106.